Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 9 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 22 Nisan 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamili, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur Kapısı ve Dünya Günü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran ve Pakistan arasında sınır pazarlarının oluşturulmasıyla ilgili anlaşma imzalandı. Tahterevançı, tek taraflı zorlayıcı eylemler yaşam hakkının ihlalidir, dedi. Amerika Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler İran'a karşı en büyük yaptırım paketini açıklarken, Amerika'da 40 kuruluş İran aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasını istedi. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 362 ölüm gerçekleşti. Siyonist İsrail'in nükleer üssü yakında patlama gerçekleşti. Amerika, Riyad'a silah satışını kısıtlayan tasarıya onay verdi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İran ile Pakistan arasında sınır pazarlarının açılmasına vurgu yaptı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile dün Tahran'da yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası komşu ülkelerle yakın işbirliğidir derken, yaptırım sorunları ve koronanın yayılması göz önüne alındığında, iki ülkenin yüksek kapasitelerinin eskisinden daha fazla kullanılması gerekmektedir, dedi. Galibaf ayrıca Pakistan'a İslamofobi ile mücadele konusundaki tutumundan dolayı teşekkür ederken, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, parlamentosu ve halkı İslam ümmeti arasında herhangi bir bölücü sese karşı çıkarken, etnik ve dini farklılıklardan uzakta İslam birliğinin gölgesini yaşıyor, dedi. İran Meclis Başkanı, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle komşuların bu ülkeye yardım etmedeki rolü daha önemli hale geldi. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Pakistan ile işbirliğini Afganistan'daki yapıcı ilişkilerde ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak görüyor, dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı'nda görüşmede İran'a Keşmir konusundaki tavrı için teşekkür ederken, bu bölge halkının insan hakları ihlal ediliyor ve mevcut durumda koronadan dolayı bölgenin karantinaya alınması halkın durumunu daha da zorlaştırdı. İran İslam İnkılabı rehberinin ve İranlı yetkililerin açıklaması bizim için rahatlatıcı ve cesaret vericidir ve bu konu bizim dış siyasetimizin temel taşlarındandır, dedi.
İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları sınır pazarlarının oluşturmasıyla ilgili bir mutabakat anlaşması imzaladılar. İran ve Pakistan arasında sınır pazarlarının kurulmasına ilişkin mutabakat muhtırası dün akşam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından imzalandı. Mutabakat anlaşmasında Pakistan-İran sınırı boyunca Pakistan'ın Belucistan eyaleti ve İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletlerinde yer alan 6 sınır pazarının kurulması öngörülüyor. Sınır pazarlarının oluşturularak sınır bölgesinde yaşayan halkın yasal yollardan karşılıklı ticaretinin artırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesi ve yasal olmayan yollarında önlenmesi hedefleniyor. Sınır pazarları oluşturma fikri ilk olarak 2019'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Khan arasında yapılan görüşmede gündeme gelmişti.
İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın geçen Hicri Şemsi yılında komşularıyla olan ticaret hacminin 36 milyar dolar 502 milyon 315 bin olduğunu bildirdi. İran'ın 15 ülkeyle kara ve deniz sınırı olduğunu ifade eden Latifi, bu ülkelerin her biriyle ticaretin çok önem taşıdığını söyledi. Korona ve ambargoların yarattığı sorunlar olduğunu ifade eden Latifi, bu sorunlara rağmen komşularla dış ticaret rakamının kabul edilebilir düzeyde olduğunu söyledi. Latifi, İran'ın komşu ülkelere ihracatının 20 milyar 355 milyon 455 bin 213 dolar ve ithalatının da 16 milyar 145 milyon dolar olduğunu söyledi. Latifi, İran dış ticaretinin %50'sinin komşularıyla yapıldığını, toplam ihracatının %58'ini ve ithalatının da %36,5'unu oluşturduğunu belirtti. Komşu ülkelerde Irak yaklaşık 7,5 milyar dolar ile en büyük ihracat payını oluştururken, komşu ülkelerden en fazla ithalat ise 9 milyar 758 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden gerçekleşmiştir. Türkiye geçen sene İran'dan 2 milyar 537 milyon dolar ihracat yapılıp 4.4 milyar dolar ithalat gerçekleşmiştir. Geçen sene İran'ın dış ticaret rakamı 73 milyar dolar idi. Bu rakamdan 34 milyar 256 milyon dolar ihracat ve 38 milyar 400 milyon dolar ithalattan oluşmaktadır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Nahtirevançi, özellikle zorlu korona salgını karşısında ülkelerin yaşam hakkını ihlal etmek için tek taraflı zorlayıcı eylemler karşısında durma çağrısında bulundu ve bu gibi girişimlere son verilmesini istedi. Mecid Nahtirevançi, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu'nun 54. oturumunda uluslararası toplumun acil müdahalesi olmadan yüz milyonlarca insanın şaşırtıcı seviyelerde yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronadan kaynaklı mevcut zor durum sebebiyle tek taraflı zorlayıcı önlemler, hedef ülkelerdeki sıradan vatandaşların gıda güvenliğini ve beslenmesini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi açıklamasının devamında halkı en acımasız ve yasa dışı tek taraflı zorlayıcı önlemlere maruz kalan bir ülkenin temsilcisi olarak bu fırsatı değerlendirmek ve kalkınma hedeflerine tam olarak ulaşmak için tüm bu önlemlerin eksiksiz ve derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İran'ın 3 milyondan fazla mülteci ev sahipliği yaptığını belirterek, İran insani yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor ve diğer hizmetlerin yanı sıra İran'daki kayıtsız mültecilerin çocuklarına İran okullarında okuma fırsatı sunuluyor, dedi.
Amerika Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler tarihte İran'a yönelik en büyük yaptırım paketini açıkladılar. Washington Free Buck'ın internet sitesi dünkü haberinde bu sembolik hareketin Amerika Başkanı Joe Biden'in yaptırımların olası kaldırılması konusunda İran'la diplomasi önünde bir engel teşkil edeceğini bildirdi. Tasarı Cumhuriyetçi Çalışmalar Komitesi'nin himayesinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı kongrede bir basın toplantısı sırasında açıklandı. Meclis Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Pompeo ve Cumhuriyetçi Milletvekili Jim Banks, tasarının Beyaz Saray ve İran'a Kongre'nin herhangi bir anlaşmaya uymayacağına dair bir mesaj gönderdiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Salı günü Viyana görüşmelerini pratik ve sistematik olarak değerlendirmişti. Ortak Komisyon 18. oturumunun 5. turu geçen Salı günü Viyana'da yapılırken önümüzdeki hafta devam etmesi planlandı. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden ve nükleer anlaşmanın Avrupalı üye devletlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden bir yıl sonra Mayıs 2019'da İran İslam Cumhuriyeti anlaşma kapsamında yükümlülüklerini 5 adımda azalttı. İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımların kaldırılması ve bu anlaşmanın diğer taraflarının nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde ve de nükleer anlaşmanın kendi çıkarlarına fayda sağlayacak şekilde tam olarak uygulanması halinde anlaşmaya döneceğini defalarca ifade etmiştir.
40'tan fazla insan hakları örgütü Joe Biden hükümetini İran'ı korona salgınıyla mücadelesi için yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Dini, insan hakları ve barış örgütlerinin girişimi üzerine yazılan mektup, Joe Biden'ı korona salgınında İran'a insani yardım ulaştırmayı kolaylaştırma sözlerini yerine getirmeye çağırdı. Amerika Dostları Hizmet Komitesi ve Savaşsız Zafer mektubu imzalayan kuruluşlardandır. Mektupta İran'da COVID hastalığı oranı hastalığın başlangıcından bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Aşılamada herhangi bir gecikme doğrudan sıradan insanların yaşamları için büyük bir risk anlamına gelecektir denildi. Amerikan hükümeti İran ekonomisinin çeşitli sektörlerine hali hazırda yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımların çoğu Trump'ın başkanlığı sırasında İran'a maksimum baskı siyasetlerinin bir parçası olarak uygulandı. İran'a karşı sert Amerikan yaptırımlarının devam etmesi İran gibi Amerikan yaptırımına maruz kalan ülkeler için korona aşısının ithalatını engellemiştir. Bu sorun insan hakları grupları arasında endişelere yol açtı.
Amerika medyası bu sabah Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan alıntı yaparak İran İslam Cumhuriyeti'nin Natanz zenginleştirme tesisinde daha gelişmiş santrifüjler kurma kararını ajansa bildirdiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Brüksel merkezli Wall Street Journal muhabiri Lawrence Norman, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kuruluna sunulan bir mektuba atıfta bulunarak şöyle yazdı. İran, Natanz'e gelişmiş santrifüjlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak resmen ajansı bilgilendirdi. Habere göre sonuç olarak İran bu santrifüjleri Natanz'de doğal UF6'yı zenginleştirmek için U-235'i %5'e kadar zenginleştirmek için kullanmayı planlıyor. 36 şelalede toplam 6084 IR1 santrifüj, 1044 IR2M santrifüj 6 şelalede, 1044 IR4 santrifüj 6 şelalede ve 1 şelalede 174 IR6 santrifüj.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre dün Türkiye'de son 24 saatte 61.967 koronavirüs vakası tespit edildi. 362 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinal salgındaki son durumu ve kontrolün sağlanması adına yapılabilecekleri değerlendirdi. Vaka ağır hasta ve ölümlerdeki yüksek orana değinen Cinal, virüsün bulaşıcılığının önlenemediği takdirde hiçbir sağlık sistemi altyapısının bu duruma direnemeyeceğini söyledi. Mutasyon ve yeni varyantlara ilişkin virüs silah değiştirdi yorumunu yapan İsmail Cinal, COVID-19'a yakalanmada ortalama yaşın düştüğünü, hasta çocuk yüzdelerinin arttığını belirterek bu kişilerin hastalığı ağır geçirmeseler taşıyıcı olabildikleri uyarısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban, Kabil ve Afganistan'ın ülkenin İstanbul'daki barış görüşmeleri konusunda fikir birliğine sahip olmadığını ve toplantı düzenlemenin Afganistan'ın mevcut şartlarında anlamsız olduğunu söyledi. Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, İstanbul'da yapılması kararlaştırılan Afgan barış görüşmelerinin ertelenmesinin Taliban ve Afgan hükümeti, Yüksek Uzlaşma Konseyi ve diğer figürlerin konumu nedeniyle öngörülebilir olduğunu, zira bu toplantının gündemi konusunda bir mütabakatın olmadığını söyledi. Bu arada Afgan hükümeti Barış İşleri Devlet Bakanı Saadet Mansur Naderi, Eşref Gani hükümetinin İstanbul Barış Zirvesi'ne katılmaya hazır olduğunu defalarca belirttiğini, ancak Taliban'ın zirveye katılmaya, savaşı durdurmaya ve ateşkesi sona erdirmeye hiç ilgi göstermediğini söyledi. Taliban, Afganistan'da yabancı askerler bulunduğu sürece görüşmelere katılmayacağını açıkladı.
Terör rejimi İsrail'in askeri nükleer tesisi Dimona yakınlarında patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Suriye'den atılan bir karadan havaya füzenin işgal altındaki Filistin topraklarının güneyine düştüğü, buna karşılık füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğu duyuruldu. Irkçı İsrail ordusuna yapılan yazılı açıklamada Suriye topraklarından Siyonist İsrail'in güneyindeki Negev çölü bölgesine havadan karaya bir füze saldırısının yapıldığı belirtildi. Açıklamada kısa bir süre önce Negev bölgesine Suriye'den atılan karadan havaya bir füzenin ateşlendiği tespit edildi denildi. Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı sana ırkçı İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suriye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne taraf devletler konferansının 25. oturumunda somutlaşan agresif yaklaşımı en güçlü ifadelerle kınayarak Suriye aleyhindeki kararın örgütün çalışmaları sırasında tehlikeli bir gelişme teşkil ettiğini vurguladı. Sana'ya göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Suriye Cumhuriyeti'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne taraf devletler konferansının 25. oturumunda somutlaşan agresif yaklaşımı en güçlü şekilde kınandığını bildirirken, Batı ülkeleri özellikle Amerika, İngiltere ve Fransa aracılığıyla örgütün tarihinde tehlikeli bir emsal olarak Suriye'ye karşı Batı kararını hayata geçirmek için en iğrenç gasp, tehdit, haydutluk ve baskı yöntemlerini uyguladıklarına işaret etti.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yaptığı açıklamada bölgede bir IŞİD planını engellediklerini ve 22 teröristi tutukladıklarını bildirdi. El Şarkiye haber sitesine göre asayiş olarak bilinen Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin bölgedeki çeşitli şehirleri hedef alan bir IŞİD terör planını engellediği ve Felluce valisi olduğunu iddia eden Ebu Ali El Cemili de dahil olmak üzere 22 teröristin tutuklandığı bildirildi. Habere göre Felluce'de IŞİD valisi olan Ebu Ali El Cemili Kürdistan bölgesine sahte bir kimlikle girmiş.
Amerika Temsilciler Meclisi, gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi dolayısıyla Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısını kabul etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 350 vekil evet oyu kullanırken sadece 71 vekil tasarıya hayır dedi. 2021 Suudi Muhaliflerini Koruma Yasası başlıklı tasarı, Khashoggi'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nda öldürülmesi üzerine Amerika yönetiminin Riyad'a silah satışlarının sınırlandırılmasını öngörüyor. Tasarı aynı zamanda yönetimin Khashoggi cinayetiyle ilgili gelişmeler hususunda düzenli olarak kongreyi bilgilendirmesi de amaçlıyor.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Kabe'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu. Haber kaynaklarına göre Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez görev alan kadın güvenlik görevlilerinin fotoğraflarını paylaştı. İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından kadın güvenlik görevlilerinin fotoğraflarını hac ve umre ziyaretlerindeki güvenlik görevlileri ifadeleriyle paylaştı. Suudi Veliaht Muhammed Bin Selman'ın 2030 vizyonu kapsamında bu projenin başlatıldığı ifade edildi. Kadın güvenlik görevlileri ilk kez hac ve umre ziyaretinde güvenliği sağlayacak.
Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. TRT'nin haberine göre patlama Pakistan'ın Kettah şehrindeki Serena Otel'in otoparkında meydana geldi. Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar gördü, otelde bir hasar oluştu. Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı heyetiyle beraberindeki Anadolu Ajansı muhabirleri de bulunuyordu.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çekya'nın Rusya'ya verdiği ultimato değinerek Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez dedi. Rusya ile Çekya arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Çekya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni, Prag Rusya'nın Prag Büyükelçisi ile görüşerek Rusya'nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın bugün saat 12'ye kadar Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi halinde daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceklerine dair ultimatum vermişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki birinci yorumumuz İran ve Suudi Arabistan'ın doğrudan görüşmeleri etrafında. Haber kaynakları son günlerde İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan arasındaki doğrudan görüşmelerin Bağdat'ta Irak hükümeti arabuluculuğu ile başladığını duyurdular. Arabistan 2016 yılında İran ile diplomatik ilişkilerini kesti. İran ise son 5 yılda defalarca Arabistan ile ilişkilerinin tekrar kurulmasına vurgu yaparken bu yöndeki hazırlığını belirtti. Ancak Riyad hep Tahran ile gerilimi körükledi. Şimdi de 5 yılın ardından Riyad ve Tahran, Bağdat'ın yeşil bölgesinde güvenlik yetkilileri düzeyinde Irak hükümeti denetimiyle ilişkileri canlandırma yönünde görüşmeleri başlattılar. Burada sorulması gereken önemli soru, ilişkilerin kesildiği 5 yılın ardından Riyad'ın neden şimdi doğrudan müzakerelere katılmaya ve Tahran ile gerilimleri azaltmaya karar vermesidir. Gören o ki ilk ve en önemli neden uluslararası düzenin yapısıdır. Kuşkusuz Amerika uluslararası düzende etkin ve belirleyici bir aktördür. Suudi hükümeti son yıllarda Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki varlığından yararlanarak Batı Asya bölgesinde daha fazla manevra gücü elde etmesi Arabistan'ın dış siyasetinde birçok yanlışa yol açtı. İran ve Katar ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve de Yemen'le savaşa girişilmesi bu yanlışlardan bazılarıdır. Gerçekte Suudilerin bu siyaseti Trump'ın Amerika'nın başında yer alması ile ilgiliydi. Böylece Trump'ın Amerika başkanlık seçimlerinde yenilmesi ve Washington dış siyasetinde yaşanan açık değişiklikler ile Suudi hükümeti de dış siyasette daha gerçekçi tutum sergilemek zorunda kaldı. Riyad, Ocak 2021'de 3,5 yılın ardından Doha ile ilişkilerini düzeltme yönünde harekete başladığında Tahran ile ilişkileri de düzeltmeye çalışacağı tahmin edilmeye başlanmıştı.
Bu durumun bir başka sebebi Arabistan'ın iç arenadaki meselelerdir. Riyad'ın gerilim doladığı siyasetin sonuçları Suudi makamlar tarafından sezilmeye başlandı. İran ile ilişkilerin kesilmesi ve yaşanan gerilim Arabistan'ın bölgesel konumunu zedelerken dış siyaset alanında büyük masraflara yol açtı ve Arabistan'ı tam bir siyasi, diplomatik ve askeri bataklığa sürükledi. Aslında bugün Suudi Arabistan'ın İranofobi siyaseti Batı Asya bölgesinde hafiflerken pratikte bizzat Riyad'ı tam tersi etkiledi. Görünüşe göre Suudilerin bölgesel siyasetlerinde en yakın müttefiği Birleşik Arap Emirlikleri bile pratikte İran ile gerilimleri hafifletti. Bir diğer önemli konu bölgesel düzeyde olan gelişmeler ve Yemen Savaşı'dır. Yemen'e karşı savaş, Riyad ile Tahran arasında bir tür vekalet savaşı sayılır. Ancak 6 yıl sonra Suudi Arabistan'ın Yemen bataklarına hapsolduğu ve bu savaşın devamının bu ülkeye büyük zararlar vereceği ortaya çıktı. Özellikle bölgesel durum açısından bu daha bariz görüldü. Cezayir'deki Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin web sitesi Arabistan'ın İran'la diyaloğu ve nedenleri hakkında şunları yazdı. Yemen'in Suudi petrol ve doğalgaz tesislerine ve limanlarına, havalimanlarına, akaryakıt istasyonlarına, altyapılarına yönelik artan ve başarılı saldırıları Arabistan'ı İran'la diyaloğa sürükledi. Bu saldırılar Arabistan'da diplomatik yollara derhal geçmek isteyenleri harekete geçirdi. Suudi-İran diyaloğu ve iki ülke arasında muhtemel ilişkilerin canlanması Batı Asya bölgesi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu diyaloglar Yemen'e karşı düşmanlıkların durma olasılığını arttırıyor ve genellikle bölgedeki vekalet savaşlarını azaltıyor. Suudi Arabistan, İran'ın lehine olacak bölgesel bir güç dengesini önlemek için İsrail ile gayri resmi işbirliğine yönelse de bu işbirliğinin resmileştirilmemesi büyük ölçüde Riyad'ın İsrail ile resmi ilişkilerin İslam dünyasındaki konumuna ve imajına zarar vereceğini bilmesinden kaynaklanıyordu. İsrailli yetkilileri de öfkelendiren İran'la diyalog ve ilişkilerin yeniden başlaması pratikte İsrail'in aleyhine olabilir veya en azından Riyad ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin genişlemesini yavaşlatabilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İstanbul'da Afganistan Barış Müzakere Konferansı'nın Taliban tarafından boykot edilmesi konusunda. Taliban grubu sözcüsü Afganistan'da barışın yabancıların varlığı ile sağlanamayacağını bildirip bu yüzden Türkiye'de İstanbul Barış Müzakereleri Konferansı'nı boykot ettiklerini belirtti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, İstanbul Barış Süreci Konferansı'nın Afganistan'da barışın inşası için önemli olduğunu ancak kimi ülkelerin bu fırsatı suistimal ederek bu konferansına müdahale etmek istediklerini, bu yüzden de Taliban'ın bu konferansı boykot ettiğini belirtti. Zebihullah Mücahit, Afganistan halkının kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip olduklarını vurguladı. Cumartesi günü İstanbul ev sahipliğinde Afganistan Barışı eksenli konferansın düzenlenmesi bekleniyordu. Afganistan Barışı konulu İstanbul Konferansı'nın Taliban grubu tarafından boykot edilmesi, Afganistan'daki barış-savaş ikilemi hususundaki denklemleri ciddi şekilde etkileyen beklenmedik bir olaydı. Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kabil hükümeti temsilcileri ve Taliban siyasi heyetiyle Afgan barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye hükümeti Afgan barış konferansına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmasıyla İstanbul'daki konferans için hazırlık süreci başladı. Geçen hafta Afganistan hükümeti İstanbul Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu ve Afgan medyası Taliban'ın 16 Nisan'da yapılması planlanan İstanbul Barış Konferansı'na katılmaya hazır olmadığını, konferansın 24 Nisan'da yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Taliban sözcüsünün İstanbul Konferansı'nın boykota ilişkin sözleri Taliban'ın bu tür toplantılar düzenlemeyi yararlı bulmadığı ve Amerika'nın Şubat 2020 ikili barış anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Afganistan'da barış ve uzlaşmanın sağlanmasının mümkün olmadığı kararını gözler önüne serdi. Taliban'ın İstanbul Barış Konferansı'nın boykot kararının Afganistan'dan askerlerini çekmek isteyen Amerika'nın yeni siyasetiyle bağlantılı olduğu düşünülmekte. Amerika'nın Taliban ile Doha'da vardığı anlaşma gereği Washington, geçtiğimiz yılın sonuna kadar Afganistan'dan askerlerini geri çekme konusunda vaatlerde bulunmasına rağmen, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu taahhüdün uygulanmasını 11 Eylül 2021'e kadar erteleme konusundaki tutumu anlaşmanın açık ihlaline neden oldu. Bu nedenle Taliban, Doha Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi için Amerika'ya daha fazla baskı uygulamak amacıyla İstanbul Barış Konferansı'nı boykot ettiği söylenebilir. Böylece konferansa davet edilen ülkeler ve Afganistan hükümeti Amerikan askerlerinin tam geri çekilme zarureti konusunu ele alabilirler. Amerikan hükümeti Taliban'a olan taahhütlerini yerine getirmezken Taliban, İslam Emirliği'nin kurulması da dahil olmak üzere gayrimeşru taleplerinde ısrarcı olup Afganistan'daki savaşı sona erdirme fırsatını tehlikeye attı. Esasında Afganistan halkı ve milletinin Beyaz Saray ve Taliban'ın Afganistan'da barış meselesiyle ilgili tek taraflı yaklaşımının kurbanları olduğu söylenebilir. Tabii ki Taliban'ın İstanbul'da Afganistan Barış Eksenli Konferansı boykot kararı bölgesel gelişmeleri etkilemeye çalışan Türkiye hükümeti içinde bir başarısızlık olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Türkiye'nin Amerikalıların yönlendirmeleri ve planlamaları ile Afganlar arası görüşmelere ev sahipliği yaptığı söylenmekteydi. Aslında Afgan gruplar arasında müzakerelere ev sahipliği konusunun Amerika'nın programları ve yönlendirmeleriyle yapıldığı, böylece Beyaz Saray siyasetlerine karşı olan aktörlerin Afganistan'da rol almalarının engellenmek istendiği söylenebilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarhan Radyosu'nda sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ordu 5400, İran'da Hicri Kameri 9 Ramazan 1442 ve Miladi 22 Nisan 2021 Perşembe. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordu 5 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kurulması emrini verdi. Bu emirname uyarınca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun asıl görevi İslam İnkılabı'nın iç ve dış düşmanlara karşı korunmasıydı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun şekillenmesinden sonra bu ordudaki askerler İran'ın çeşitli bölgelerinin silahlı ve bölücü faaliyetlerinde bulunan inkılap karşıtı gruplarla çatışmaya girerek düşmanların komplolarını yok etmeyi başardılar. İslam İnkılabı'nın yok edilmesi ve bölünmesi hedefini güden devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu sahip olduğu kabiliyetlerini gözler önüne sermiş oldu ve mütecaviz Irak ordusunun İran topraklarından geri püskürtülmesi ve düşman komplolarının hezimete uğratılmasında önemli katkısı vardı. ...112 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordu 5 1288'de Meşrutu Hareketi liderlerinden Mirza Mustafa İftihar el-Ulema Aştiyani Tahran'da infaz edildi. Sahba lakaplı Mirza Mustafa İftihar el-Ulema Aştiyani Hicri Şemsi 1245'te Tahran'da dünyaya geldi. Babası Tahran'daki tütün hareketinin önde gelen lideri Ayetullah Mirza Muhammed Hasan Aştiyani'ydi. Meşrutu İnkılabı'nın liderlerinden ve mücadeleci müçtehit olan Aştiyani, ulemanın Hazreti Abdülazim Aleyhisselam türbesindeki oturma eylemi sırasında bilinmeyen bir şahıs tarafından Hicri Şemsi 2 Ordu 5 1288'de 43 yaşında şehit edildi ve İmam Hasan Aleyhisselam torunlarından Hazreti Abdülazim Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Ordu 5 1359'da Tebriz Üniversitesi münafık ve inkılap karşıtı grupların işgalinden kurtarıldı. Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1359'da Müslüman öğrencilerden oluşan bir grup Tebriz Üniversitesi'ni kendi denetimleri altına aldılar ve ertesi gün eli kanlı münafık örgütleri Öğretmen Yetiştirme Üniversitesi'ni ele geçirdiler. İnkılap Konseyi'nin münafıklara verdikleri 3 günlük ultimatumun ardından Tebriz halkı Hicri Şemsi 2 Ordu 5 1359'da münafıkları yenmeyi başardılar. Bu hareket İmam Hümeyni tarafından teyit edildi. Bu hareket üniversitelerin İslamileştirilmesi ve Şah'a bağlı unsurların ihraç edilmesi hedefiyle gerçekleşti ki kültürel inkılap olarak adlandırıldı. ...73 yıl önce bugün 22 Nisan 1948'de gayrimeşru Siyonist İsrail rejiminin kurulması eşiğinde Siyonistler Filistin'in kuzeybatısındaki Hayfa Limanı'na saldırdılar. Bu saldırılarda 500 Filistinli ölürken 200 insan da yaralandı. Siyonistlerin bu vahşi cinayetinden panik içinde olan Filistinli kadın ve çocuklar başka bölgelere intikal edilmeleri için Hayfa liman bölgesine kaçtılar. Ancak Siyonistler onlara acımadan saldırdılar ve 100 kadar Filistinliyi daha vahşice şehit düşürdüler ve 200'ünü de yaraladılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Vakalar yeniden artışa geçti.
Cumhuriyet.
Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var.
Yeni mesaj.
Biden yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı onayını işleme koyuyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 20 Nisan tarihli Karar gazetesinde HDP iddianamesi ve siyasette kopan fırtına başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. HDP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcısının hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi iade etmişti. Anayasa Mahkemesi'ne söylenmedik laf kalmamıştı. Bunu yapan bu defa MHP'ydi. Fakat AK Parti'de başka olaylarda Anayasa Mahkemesi'ne çok ağır sözlerle hücum etmiştir. Hukuk sistemimizde bir iddianamede kanunen olması gereken unsurlar eksikse, maddi hatalar varsa mahkeme iade eder, eksiklerin tamamlanmasını ister diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
HDP hakkındaki iddianame Yargıtay Başsavcılığı makamına yakışmayacak eksikliklerle ve hatalarla doluydu. Anayasa Mahkemesi elbette iade edecek, düzeltilmesini isteyecekti. Alelacele eksik ve hatalı bir iddianame hazırlanması ve Anayasa Mahkemesi'nin hücumlara maruz kalması ülkemizde siyaset-yargı ilişkisinin nasıl sağlıksız olduğunu gösteren bir örnek olaydır. Sağlıksız yani yargı bağımsızlığına aykırı. Temel bir sorunumuzdur bu. Teknik ayrıntıya girmiyorum. Anayasa ve kanunlarımıza göre bir partinin kapatılması için o partinin temel anayasal ilkelere aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin iddianamede delillerle ortaya konulması lazım. 1. O eylemlerin parti üyelerince yoğun bir şekilde işlendiğinin iddianamede gösterilmesi gerekir. Kimler ne zaman hangi eylemleri işlemişlerdir, partinin üyesi midiler? 2. Bu eylemler partinin yetkili organlarınca, zımnen veya açıkça benimsendiğine dair deliller iddianamede ortaya konulmalıdır. Anayasa ve kanunlar böyle diyor. Siyaset bu düzenlemeyi beğenmeyebilir ama adı üstünde Anayasa Mahkemesi, anayasa ve kanunları uygulamak zorunda. HDP'nin kapatılması için Başsavcılığın iddianamesini reddeden Anayasa Mahkemesi kararı 32 paragraftan oluşuyor. Bunun 19 paragrafında iddianamedeki eksiklikler ve yanlışlar sıralanmış. Eylemleri zikredilen kişilerin birçoğunun üye olup olmadığı belirtilmemiş. Halbuki üye iseler odak olma durumu söz konusu olabilir. Bazıları için çok sayıda soruşturma açılmış ama sonucu kaydedilmemiş. Bazı isimler yanlış yazılmış. Aynı kişiler mi, isim benzerliği mi belli değil. Bu durumda Anayasa Mahkemesi nasıl olup da falanca parti üyelerinin şu tarihteki şu eylemleri, yetkili organların şu tavırları diyerek karar verebilirdi? Tabii ki iddianameyi iade ederek düzeltilmesini isteyecekti. Yargıtay en yüksek adli organımızdır. Bir tazminat kurumdur. İlk başkanı Cevdet Paşa'ydı. Milli Mücadele'de Ankara hükümetinin meclisten sonra ilk kurduğu devlet kurumu Yargıtay'dır. Son yıllarda kadrolaşmalara maruz kalsa da prensip olarak en tecrübeli, birikimli yargıçlarımızın yüksek yargı organıdır. Böyle köklü bir yüksek yargı organında yer alan yüksek başsavcılık nasıl böyle eksikliklerle, yanlışlarla dolu bir iddianame yazar? Nitekim daha önce bu düzeyde hiç emsali görülmemiştir. Belli ki 18 Mart'ta toplanan MHP kongresini yetiştirmek için alelacele kaleme alınmış. İşte asıl sorun bu. Elbette yürütme erki savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Emniyetin elindeki belgeleri savcılığa intikal ettirebilir. Anayasa Mahkemesi tabii ki HDP hakkında asıl kararını düzeltilmiş iddianameden sonra verecektir. Fakat bu kadar günlük siyasi gelişmelere ayarlı acele bir iddianame hazırlanması yargıya güveni sarsmaktan başka neye yarar?
Cevher İlhan 20 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasi tahrikte son radde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik çöküşün yanı sıra 60 bini aşan vaka sayısıyla Türkiye'yi Avrupa'da birinciliğe çıkarıp pik yapan salgınla mücadeledeki başarısızlık vartasında bizzat siyasi iktidarın kamplaştırma ve kutuplaştırmayla politik tahrikleri tetikleme oyunları devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararından sonra parlamento tarihinde görülmemiş bir hoyratlıkla yüzden fazla polisin sabah erkenden meclisi basarak Gergerlioğlu'na gözaltına almasının ardından iktidar yeni suni gündem tezgahlarına yöneldi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bilhassa Montreux Sözleşmesi'ne dair emekli amiraller bildirisi üzerinde koparlan fırtınanın da sonuçsuz kalması üzerine her ne kadar yeni isimlerin ifadeye çağrılmasıyla gerilim sürdürülmeye çalışılsa da bu tür kumpasların millet nezdinde makes bulması farklı politik komplolara itti. En son Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatma iddianamesini yetersiz kabul iadesi iktidar cenabinde şaşkınlığa yol açarken özellikle 128 milyar nerede afişleriyle adeta kimyası bozulan iktidar bu kez başta ana muhalefet lideri ile 17 parti yöneticisinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezlekeleri alelacele Meclis Karma Komisyonu'na gönderdi. Fezlekelerde çarpıklıkların başında iddianamede AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı ile partisinden eski bir başbakan, meclis başkanları ve dönemin bakanları mağdur sıfatıyla yer alırken soruşturmaya konu olan ve 15 Temmuz'un ardından yayınlanan darbenin siyasi ayağına dair kitapçığın gerekçe gösterilerek suç unsuru sayılması geliyor. İktidar muhalefetin en ufak bir eleştirisine tahammül edemiyor. Yolsuzlukların, ihaleye fesat karıştırmanın, milletin milyarlarının çarçur edilmesinin, ayyuka çıkan hırsızlıkların, hukuksuzlukların, temel hak ve hürriyet ihlallerinin araştırılmasından kaçınıyor. Bundandır ki muhalefeti parlamentodan tasfiyeye yelteniyor.
Mustafa Balbay 20 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde örtülü sistem başlıklı yazısına yer veriyor. Bütçenin istediğiniz kadarını örtülü ödenek şeklinde harcarsanız devamı 128 milyar doların açıklanamayacak yönetmelerle erimesi olur. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın NTV'ye verdiği demeçle konu bir doz daha dallanıp budaklandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
128 milyar dolar nerede sorusunun yasak olduğu, Bu içerikteki pankartların vinçle, özel kuvvetler ekibiyle indirildiği, Ramazan davulcusunun bile içinde 128 geçen mani söylediği için arandığı ortamda Elvan şöyle dedi. 2017 yılında Merkez Bankası ile yapılmış bir protokol var. Her şey o çerçevede. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denemez. Sayın Elvan, hangi ülkede yaşıyorsunuz? Son bir haftada hiç mi haber izlemediniz? Yolsuzluk var diyen yok ki. Sadece soru var. 128 milyar dolar nerede? Bu sorunun yanıtı isteniyor. Sizin vurguladığınız gibi bırakın yolsuzluk iddiasını, eleştiri bile yok. Sadece soru var. Sizin bu açıklamanız bir yanıyla her şeyi açıklıyor. Diyorsunuz ki ben bu kadarını söyleyebilirim. Bu satışı onaylamak mümkün değil. Ancak bir yanıyla da konuyu yaymaya, özünü dağıtmaya yönelik konuşuyorsunuz. 2019'u resmen 2017'ye çektiniz. Eleştiri açık, yasal işlem diyerek yumuşatmaya çalıştınız. Ancak bütün bunlar halkın alın teriyle sent sent biriken Merkez Bankası rezervlerinin ne uğruna, kimin uğruna, kimleri eda, kimleri feda ederek eritildiğini açıklamıyor. Kaldı ki arkadaşımız Mustafa Çakır'ın bugünkü haberine göre Elvan'ın sözünü ettiği 2017'deki protokol 2018'de kaldırılmış. Elvan'ın konuşmasıyla yeni bir şekil alan 128 ile ilgili daha önce yapılan açıklamaları da kısaca anımsatmakta fayda var. Erdoğan hem partisinin grup toplantısında hem de İzmir İl Kongresi'nde yuvarlak cümlelerle işi geçiştirdi. Her şey piyasaya göre, yasal kambiyo işlemleri gibi içi boş sözler. Sıraya soru sanki kendilerine sorulmuş gibi AK Parti Genel Başkan Yardımcıları girdi. Hamza da kasada dedi. Nurettin Canikli, müteahhide yabancı yatırımcıya, altına, kamu bankalarına, halka verdik dedi. Ama onun listesini toplayınca 166 milyar dolar ediyor. Mahir Ünal ise dolarla TL'yi ayırmaya çalışıyor. Bunlar kesmeyince Merkez Bankası'nın nöbetçi başkanı Kavacıoğlu açıklama yaptı. Son derece veciz. Kayıp bir varlık yoktur. Otomatik işlem platformlarında gerçekleşen işlemlerin karşı tarafları yurt içi ve yurt dışı piyasa yapıcılarıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim Kerim Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa Saade Telqa Naim Ramazan Kerim رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
نور kapısı.
<Sessiz->
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor.
Müjdeler olsun, Allah'ın ayı geldi. Münacat ve dua gecelerinin ayı geldi. Kulun mabuda gönül verdiği ay geldi. Şahane sofraya dilenci geldi.
İlahi rahmet ayının aşıkları selam. Bir kez daha mübarek Ramazan ayında birlikteyiz. Mübarek Ramazan ayı şefkat ve muhtaç insanlara yardım ayıdır. Bu mübarek ayın 10. gününde hayatını kaybeden şefkat ve keramet abidesi insanlardan biri İslam peygamberinin sevgili vefakar eşi Hazreti Hatice'dir. Cahiliye döneminde Tahire, Seyyid-i Nisa-i Kureyş, uzak görüşlü ve düşünceli kadın ve akil kadın gibi lakaplarla anılan Hazreti Hatice salamullah aleyha, insanların arasında seçkin konuma sahipti.
Hazreti Hatice büyük dirayeti ve zekası sayesinde büyük servet kazanmış ve servetiyle çok sayıda ticari kervan kurarak Mekke'nin ekonomisine katkı sağlamış bir kadındı ve bu yüzden Kureyş prensesi anlamına gelen Emratul Kureyş lakabıyla ün yapmıştı. Bazı rivayetlere göre Hazreti Hatice İslam peygamberinden önce de evlenmişti. Ancak İslam ve Şia tarihi uzmanlarından Cafer Murtaza Ameli gibi bazı araştırmacılar Hazreti Hatice'nin daha önce hiç kimseyle evlenmediğini ve ilk ve tek izdivacı Allah Resulü ile olduğunu belirtiyor.
Hazreti Hatice salamullah aleyha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce de Mekke'de yoksul halkın umut kapısıydı ve her muhtaç insan onun evine sığınırdı ve haceti büyük bir şefkatle karşılanırdı. Bu saygıdeğer kadın ayrıca büyük bir fedakarlık ve direnişle İslam peygamberini ve o Hazreti savunan Haşim oğullarını koruyor ve elinde ne varsa bu uğurda harcıyordu. Allah Resulü sevgili eşi Hazreti Hatice'nin hakkında şöyle buyuruyor. Hatice başkaları beni tekfir ettiği bir sırada bana yöneldi ve başkaları tekzip ettiği bir sırada beni tasdik etti ve başkaları beni mahrum bıraktığı bir sırada servetiyle bana yardım etti ve Yüce Allah bana başka eşlerimden inayet etmediği evlatlar nasip etti.
Hazreti Hatice, İslam peygamberi için merhametli bir eşti. Hazret eve geldiğinde onu karşılıyor ve teselli ediyor ve parlak yüzüne konan tozu alıyor ve böylece müşriklerin eziyetlerinin izini kalbinden siliyordu. İslam'ın asr-ı saadet döneminin ilk tarihçisi İbni İshak, Resulullah'ın Siyeri adlı kitapta şöyle yazıyor. Ne zaman kavminden onu üzen ve inciten bir söz duyacak olursa Allahü Teala o hüznü ve kederi Hazreti Hatice'nin aracılığıyla bertaraf ediyordu. Hazreti Hatice kötü sözlerin ağırlığını Allah Resulü için hafifletiyor, o Hazreti tasdik ediyor ve insanların davranışlarını ve verdiği zararları değersiz ve önemsiz sayıyordu.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin devamında İslam dininde yalanın hakkındaki görüşü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere yalan en kötü amel, en çirkin günah ve birçok fesadın başlıca kaynağıdır. Ve doğal olarak en çirkin amellerden biri bu ahlaki rezilliğe alışmaktır. Yalan büyük günahlardan biridir ve önemli bir maslahat veya zaruret söz konusu olmazsa yalan söylemek caiz değildir.
Yalan dünya, ahiret, insanı ilahi rahmetten mahrum bırakır ve insanların arasında itibarını yok eder ve ona olan güveni yok eder ve toplumu da nifak hastalığına sürükler. Yalan dinin afeti ve imanı bozan hastalıktır. İslami rivayetlerde yalandan günahların anahtarı şeklinde söz edilmiştir. İmam Ali Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. Doğru söylemek iyiliğe davet eder ve iyilik etmek cennete davettir. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam da şöyle buyurur. Tüm kötülükler bir odaya yerleştirilmiştir ve o odanın anahtarı yalandır.
İslam'ın kutsal şeriatinde Allahu Teala, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve masumların hakkında yalan söylemek orucu batıl eder. Buna göre fıkhı kaynaklarda orucu batıl eden meselelerin arasında Allah'a, peygamberine ve masumlara iftira atmaktan da söz edilir. Bu bağlamda hatta oruç tutan insan daha sonra tevbe eder ve yalan söylediklerini itiraf etse bile fayda etmez. Yine eğer oruçlu insan yalanı dile getirmek yerine yazsa bile yine orucu bozulur. Kitaplarda yer alan ve insan doğru veya yalan olup olmadığını bilmediği rivayetleri nakletmenin sakıncası yoktur. Gerçi müstahap ihtiyat gereği söylediklerini naklettiği kitabın adını açıklayarak söylemelidir. Bundan başka eğer oruç tutan insan, müçtehitlerden veya hadis rivayet edenlerden yalan bir sözü rivayet ederse, gerçi haram bir ameli işlemiş olur fakat orucu bozulmaz.
Değerli dostlar, eğer şimdiye kadar bizim programımızı takip ettiyseniz, bu mübarek günlerde dinin önde gelen büyükleri ve dua ve münacat üstadlarından dua etmenin bazı adabını sizlerle paylaştığımızı ve böylece yolumuza ışık tuttuğumuzu bilirsiniz. Alemleri yaratan yegane Allah'a dua ve münacat etmenin adabından biri iyimser olmaktır. Dua eden insan, kulun haceti her ne kadar büyük olursa olsun, Yüce Allah için yerine getirilmesinin hiçbir zahmeti olmadığını ve Allahü Teala keramet ve cömertliğiyle seçkin kullarından hiçbir şeyi esirgemediğini bilmesi gerekir. O zaman dua ederken, duamızın Yüce Allah tarafından kabul göreceğine iyimser olmalıyız. Nitekim, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Dua ettiğin zaman o sırada hacetin karşılandığını ve hazır hale geldiğini düşün. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. Allahü Teala katına duanız icabet edileceğine yakin ederek dua edin.
Allahü Teala'ya karşı iyimser olmak birçok rivayette beyan edilirken, Ebu Hamza Sumali'nin duasının bir bölümünde de açıkça göze çarpmaktadır. Şimdi hep birlikte Ebu Hamza Sumali'nin duasının şu bölümünü hep birlikte okuyalım.
Eğer bugün senden başkası günahımı bilseydi, o günahı işlemezdim. Eğer günahımdan dolayı hemen azaba uğrayacağımdan korksaydım, o günahtan kaçınırdım. Bu ise senin değersiz ve önemsiz olduğun anlamına gelmez. Haşa! Bu tutumum senin kusurları örtenlerin en hayırlısı, hüküm verenlerin en iyisi ve kerem sahiplerinin en üstünü olduğundandır. İnsanların kusurlarını örtensin, günahlarını affedensin ve mutlak surette gaybı bilensin. İnsanların günahlarını kereminle örtensin ve hilminle cezalarını geciktirirsin. Her şeyi bilmene rağmen hilimli olduğun ve her şeye kadir olduğun halde affettiğin için hamdolsun sana. Hilmin sana karşı gelmeye beni cüretlendiriyor. Kusurlarımı örtmen benim hayamın az olmasına sebep oluyor. Affının büyüklüğüne ve rahmetinin genişliğine olan marifetim beni günah işlemeye cüretkar ediyor.
Ey Halim, ey Kerim, ey diri olan, ey yaratıkları var edip koruyan, ey günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey bahşişi büyük ve ey ihsanı sürekli olan, güzelce kusurları örtmen hani, büyük affın nerede, hemen kazanılabilen kurtuluşun hani, acil yardımın ve geniş rahmetin hani, değerli bahşişlerin, güzel bağışların, sonsuz lütufların, büyük kerem ve nimetlerin, kadim ve ezeli ihsanın nerededir? Ey Kerim, keremin nerededir? Kereminin hürmetini, Muhammed ve Muhammed'in ehli beytinin hürmetini beni kurtuluşa erdir. Rahmetinin hürmetini beni kurtar. Ey her işi iyi ve güzel olan Allah! Ey nimet veren ve ey lütuf sahibi! Ben azabından kurtulmak için amellerimi değil, senin bize olan lütuf ve ihsanına güveniyorum. Çünkü sensin korkulmaya layık olan ve sensin affetmeye layık olan. Önce nimetler vererek kulların hakkında ihsanda bulunursun, sonra kereminle günahlarını affedersin. Bilmiyorum hangisinin şükrünü yerine getireyim, bana verdiğin güzel nimetlerin mi, üzerine perde çektiğin, örttüğün kötü amellerin mi? Zor imtihanları bana kolaylaştırıp onların çoğundan beni selametle kurtarmanın mı?
Ey Mevlam, eğer beni katından ve rahmet kapından uzaklaştırsan bile andolsun izzetine kesinlikle kapından geri dönmem ve sana yalvarmaktan vazgeçmem. Çünkü senin kerem ve ihsan sahibi olduğunu iyice biliyorum. İstediğin işi yaparsın, istediğini istediğin kadar ve istediğin şekilde azaplandırırsın. İstediğine istediğin kadar ve istediğin şekilde merhamet edersin. Yaptıkların hakkında kimse seni sorguya çekemez. Mülkünde sana karşı gelinemez. Yönetiminde ortak olunamaz. Hükmüne muhalefet olunamaz. Tedbirinde hiç kimse sana itiraz edemez. Yaratmak ve hüküm sana mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
Ey çok bağışlayan! Senin nurunla hidayete erdik. Fazl ve ihsanınla gani olduk. Nimetinle sabahladık ve akşam ettik. Günahlarımız sana aşikardır. Allah'ım, senden af diliyoruz ve tekrar sana dönüyoruz. Sen bize çeşitli nimetler vererek şefkat gösteriyorsun. Biz ise bunun karşısında günah işliyoruz. Senin hayrın daima bize inmektedir. Bizim ise fenalığımız sürekli sana gelmektedir. Her zaman kerim bir melek kötü amelimizi senin huzuruna getirir ama bu amelimizin kötü olması bize bol bol zahiri ve batını nimetler vermeni engel olmuyor. Her şeyden münezzehsin. Yarattığında ve tekrar dirilttiğinde hilmin, keremin ve lütfun sonsuzdur.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 10. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Günü.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Birlikte dinleyelim.
22 Nisan günü Dünya Günü olarak adlandırılmıştır. Bu yüzden tüm barış severler ve dua severleri tebrik edip hepimizin evimizin kadir kıymetini bilmemizi ve onu korumak için çaba göstermemizi umut ediyoruz.
Uluslararası Dünya Günü her yıl 22 Nisan tarihinde birçok ülkede kutlanan önemli uluslararası etkinliklerden biridir. Bu etkinliğin öneminin nedeni belki de yer küremizin gerçekte biz insanların evi sayılmasıdır. Öyle bir dünya ki içinde doğduk, içinde nefes alıyoruz ve diğer canlılar ile beraber onun üstünde yaşıyoruz.
Uluslararası Dünya Günü etkinliği her yıl özel bir konu veya bölgeye odaklanmaktadır. Bu sene ise bu etkinlik için ayrılan husus, yerkürenin restore edilmesi başlığı altındaki girişimler olmuştur. Bu başlık altında doğal süreçlere, yeşil teknolojilere ve yenilikçi ve doğmakta olan doğa dostu durumlara işaret etmektedir. Bu vesileyle dünyadaki doğal ekosistemleri restore etmek de mümkün olacaktır. Bu sloganın arkasında gizli olan husus, her bireyin dünyadan sorumlu olmasıdır. Biz dünyaya önem verdiğimiz için değil, onun üstünde yaşadığımız için onun sağlığından dolayı sorumluyuz. Tüm insanlar, meslekleri, geçimi, sağlığı, bekayı ve mutluluğu desteklemek için dünyaya ihtiyacı vardır. Gerçekte sağlıklı bir yerkürenin seçenek değil, zaruret olduğu söylenmelidir.
Peki bu adlandırmanın hikayesi nedir? Barış yanlısı aktivist John McConnell, ilk kez 1969 yılında San Francisco'da düzenlenen UNESCO konferansında Dünya Günü olarak bir günün adlandırılmasını önerdi. John McConnell'in bu öneriden amacı yer küre ve barış kavramlarının belirginleşmesiydi. Bu yüzden Dünya Günü ilk kez 21 Mart 1970'te Kuzey Yarımküre'deki ekinoksa paralel olarak kutlanmaya başlandı.
Ardından Amerikalı senatör Gaylord Nelson 22 Nisan gününü 21 Mart günü yerine Dünya Günü olması için önerdi. Gaylord Nelson, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Barbara kıyısının 1969 yılında petrol sızıntılarına maruz kaldıktan sonra böyle bir öneride bulundu. Bu petrol sızıntısı, çevredeki zorluklara ve sorunlara olan ilgiyi artırmak için bir motivasyon kaynağı oldu. O dönemden itibaren böyle bir gün uluslararası arenada tanınmaya başlandı. O dönemden itibaren Dünya Günü ile ilgili olan etkinlikler farklı ülkelerde kutlanmaktadır. Unutmayın, Dünya Günü dünyamızın en büyük medeni etkinliği sayılmaktadır. Öyle bir yıllık etkinlik ki yer küremizin çevresel sorunları ile ilgili farkındalığı artırmaktadır.
Fizik bilimine göre yer küremizin ömrü 4,5 milyar yıl kadardır. İlk organizma ise 3,8 milyar yıl önce moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Fazla uzağa gitmeye gerek yoktur çünkü Homo sapiens olarak bilinen akıllı insanın ömrü 200 bin yıldan daha azdır. Böyle bir insan tipi Afrika kıtasının doğusuna evrilmiştir. Tarımsal devrimden bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesinin üstünden sadece 12 bin yıl geçmektedir. Ancak biz insanlar bu kısa sürede, daha da önemlisi son 100 yıllarda yerküreye büyük zararlar verdik. Öyle davrandık ki sanki yerküre sadece bize aittir.
Çoğu zaman yerkürenin tüm canlılar ve bitkilerin bir araya gelmesiyle anlam kazandığını unuttuk. İnsanlar Allah'ın yarattığı diğer mahlukları göz ardı ederek kendisinin de yok oluşunun zeminini hazırlamaya başladı. Böyle bir dönemde her insanın görevi yerkürenin restore edilmesine yardımcı olmak ve dünyamızın zaman içerisinde yok olması ve yıpranmasını önlemektir.
Aslında dünyanın geri kazanılması şeyden daha çok bizim için önemlidir. Çünkü artık insanlar olmasalar bile doğa bizden sonra kendini toparlayarak onaracak ve diğer canlılara ve bitkilere ev sahipliği yapacaktır. Artık bu konunun önemi oldukça netleştiğine göre her birimiz için yeryüzünün misafirleri olarak rolümüzü doğru bir şekilde oynamamız ve bunu mümkün olduğunca sürdürmeye çalışmamız gerekir. Yerküreyi koruma görevini sadece dünya hükümetlerine, organlarına ve güçlerine bırakmamamız lazım.
Uluslararası Dünya Günü birçok hedef gütmektedir. Bunlar arasında iklim değişikliği krizinin çözülmesine yardımcı olmak, plastik kirliliğine son vermek, nesli tükenmekte olan türleri korumak ve çevresel hareketleri teşvik etmek yer alıyor. Toprağımızı restore etmek sloganı dünyadaki birçok ülkenin hala COVID-19 virüsü ile baş başa kaldığı bir yıl için uygun bir slogandır. Koronavirüsü ülkelere yayıldığından dolayı çevre geçici olarak insanlardan daha az zarar görmeye başladı. Çünkü karantina ve azalan seyahatler hava kalitesini iyileştirdi. Yakıt tüketimini azalttı ve karbondioksit emisyonları ve salınımlarını düşürdü. Ancak tüm vakaların geçici olduğu ve durumunda sonlanacağı unutulmamalıdır.
Bu salgının sona ermesiyle dünyamız yine bizden daha fazla baskı görmeye başlayacaktır. İşte Dünya Günü toprağımıza ve çevremize daha fazla önem vermek ve dünyayı kurtarmak için daha fazla çaba sarf etmek için bir fırsattır. Bahsettiğimiz gibi 2021 Uluslararası Dünya Günü'nün sloganı dünyamızı restore etmek olarak seçilmiştir.
Şimdi sorumlu insanlar olarak toprağın geri kazanılmasına yardımcı olmak için ne yapabiliriz sorusu akla gelebilir.
Yer kürenin restore edilmesinde büyük bir etki yaratmak ve rol oynamak için en az çabayla alabileceğimiz bazı durumlar olduğu söylenmelidir. Örneğin yürüyüşe çıktığımızda yanımıza çöp poşetlerimizi alıp doğada kalan plastikleri toplayabiliriz. Ya da evde daha az plastik kullanarak geri dönüştürülebilen plastikleri ayırabiliriz. Geri dönüştürülmüş atıklar için özel bölüm ayarlayıp ya da geri dönüşüm merkezlerine teslim edebiliriz.
Yapabileceğimiz başka bir şey de ağaç dikmektir. Bunun birçok faydası vardır. Ağaçlar karbondioksiti emer ve çok fazla oksijen üreterek daha sağlıklı hava solumamızı sağlar. Ağaçların polen dağıtma süreçlerini desteklemek de önemlidir. Ağaçlar ayrıca hastalığın bulaşma riskini de azaltabilirler. Tabii ki bir ağaç dikmek için en iyi seçenekler ağaç dikmeden önce bölgenizin ekosistemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktır. Çünkü bilim insanların araştırmaları her bölgenin yerli ağaçlarının insanlar tarafından tahrip edilmiş ormanları kurtarmak için en iyi seçenek olduğunu göstermiştir.
Çiftçiyseniz ve yapabiliyorsanız bahçenizde böcek ilacı ve kimyasalları kullanmayı bırakın ve uygun ve organik alternatifler kullanın. Aşırı kimyasal gübre kullanımı çevreye çok fazla zarar verebilir. Bu tür gübre tüketimi toprakta, iklimde kirletici maddelerin birikmesine neden olur. Bu elementlerin çoğalmasının ardından bitkilerin ve insan ve hayvan besin zincirinin bu elementlerle kirlenmesine neden olacağız. Kimyasal gübreleri değiştirmenin en iyi yollarından biri organik gübre kullanmaktır.
Ancak toprağı geri kazanmak için yapabileceğimiz bir diğer önemli şey, çocuklarımızı çevre sorunları ile aşina etmek ve çevrenin insan hayatı üzerindeki etkisi hakkında onlarla konuşmak ve onlara bitkileri nasıl ekip bakımını yapacaklarını tanıtmaktır. Böylelikle yaşadıkları toprağa kayıtsız kalmayacak ve dünyevi yuvalarını daha çok önemseyecek bir nesil yetiştireceğiz.
Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Dünya Günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran ile Pakistan arasında sınır pazarlarının açılmasına vurgu yaparken, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları sınır pazarlarının oluşturulmasıyla ilgili bir mütabakat anlaşması imzaladılar. İran'ın komşularıyla yıllık ticaret hacmi 36,5 milyar dolar olarak kaydedildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi, tek taraflı zorlayıcı eylemlerin yaşam hakkının ihlali olduğunu söyledi. Amerika Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler tarihte İran'a yönelik en büyük yaptırım paketini açıkladılar. Amerika'da 40'dan fazla insan hakları örgütü Joe Biden hükümetini İran'ın korona salgınıyla mücadelesi için yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Natanz'de gelişmiş santrifüjlerin kurulumunu onayladı. Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre dün Türkiye'de son 24 saatte 61.967 koronavirüs vakası tespit edildi. 362 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, İstanbul'da Afgan barış görüşmelerinin toplantısını yapmak anlamsız olduğunu belirtti. Terör rejimi İsrail'in askeri nükleer tesisi Dimona yakınlarında patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Suriye kimyasal silahların yasaklanması örgütüne ağır eleştirilerde bulundu. Irak-Kürdistan bölgesinde 22 IŞİD mensubu tutuklandı. Amerika Temsilciler Meclisi Riyad'a silah satışını kısıtlayan tasarıya onay verdi. Suudi Arabistan'da yeni dönem başladı. Kabe'de kadın polis görev alacaktır. Pakistan'ın bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Ve Rusya'dan Çekya'ya cevap sert oldu. Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez denildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.